Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrates. Aristo'ya göre bilgeliğin ilk adımı kendini bilmek. Gandhi, dünyayı değiştirmek istiyorsan eğer önce kendini değiştir diyor. Kendini keşfetmek, ben kimim diye sormakla sınırlı değil. Belki de ondan daha önemli bir soru var. Kim olmak istiyorum? Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Yunanistan'ın kuzeyinde, ülkenin en yüksek dağı olan Parnassos'un yamacında bir zamanlar dünyanın merkezi diye kabul edilen bir tapınak bulunuyor. Efsaneye göre tanrılar tanrısı Zeus, dünyanın göbeğinde buluşmak üzere gökyüzüne iki kartal yollamış ve kartalların çarpışıp düştükleri yerde antik Yunan'ın en meşhur, en önemli tapınağı sayılan Delphi Kehanet Merkezi kurulmuş. İnsanlar dünya hakkında öğrenmek istedikleri her şey, hayata dair sormak istedikleri her soru için tapınakta yaşayan kahini ziyaret ederlermiş. Ama bilmek istedikleri ne olursa olsun, öncesinde hatırlamaları gereken bir şey varmış. Bunu onlara hatırlatmak için tapınağın girişindeki levhada yazılı kısacık bir cümle: kendini bil. Podcast'in bir önceki bölümü, kişilik nedir sorusuyla birlikte bir bakıma kendini tanıma, kendini bilme yolculuğunun kısa bir başlangıcıydı. Başlangıcıydı diyorum ama insanın kendini keşfetme serüveni, hem tamamen kendine ait, kendine özgü, eşsiz bir yolculuk, hem de yaşadığımız sürece son nefesimize kadar devam eden, değişime açık, serüvenli bir yolculuk. Mevlana'nın bunu çok güzel özetleyen bir sözü var. Kendinden kendine sefer eyle diyor. Geçen bölümde insanların kişilik yapılarını başlıca 5 gruba ayıran 5 büyük faktör kuramından bahsetmiştim. Ve bu 5 özelliğin ikisini ele almıştım. Dışa dönüklük ve duygusal denge. O bölümü dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü şimdi anlatacaklarım bir devam niteliğinde olacak. Evet, gelelim 5 büyük faktör kuramındaki 3. kişilik özelliğine, uyumluluk. Kişiliğin uyumluluk boyutu, başkalarıyla ne kadar iyi anlaşabildiğimizi tanımlıyor. Temel unsur, başka insanlara yönelik tutumumuz. Başkalarıyla kurduğumuz ilişkide ne kadar pozitif veya negatif bir yaklaşıma sahibiz. Bir başka deyişle ne kadar insancıl olduğumuzla ilgili bu özellik. Uyumluluk ölçeğinde yüksek puan alanlar, iyi bir insandır, tatlı biridir, geçinmesi, iletişim kurması kolaydır, anlayışlıdır diye bahsettiğimiz, gördüğümüz insanlar. Başkalarında iyi olanı görmeye, insanlara güvenmeye yatkın, yardımsever, alçak gönüllü, sevecen, cana yakın, sorunlar, çatışmalar karşısında benim istediğim gibi olsun diye tutturmayan, işbirliğine ortak çözümlere açık insanlar. Geçen bölümde de yaptığım gibi edebiyattan, sinemadan örnekler vermeye devam edeceğim. Uyumluluk deyince Pamuk Prenses mesela tam böyle biridir. Karşılaştığı herkese şans tanıyan, iyiliğe inanan, yardımsever ve bu yüzden de çoğu zaman çok sevilen, eteklerinde sincaplarla, omzunda kuşlarla dolaşan Pamuk Prenses. Onun dünyasında bütün canlılar değerlidir. Herkese ve her şeye karşı saygı ve şefkat duyar. Yabancılara şüpheyle yaklaşmaz, art niyet aramaz. Büyük zorluklar ve engeller karşısında iyimserliğini kaybetmez, umudunu yitirmez. Küçük şeylerden mutlu olur, küçük basit şeylerde güzellikler bulur. Tabii Pamuk Prenses bir masal kahramanı ve onun saflığı ve iyiliği abartılı boyutta çizilmiştir masalda. Ama Pamuk Prenses'in kişiliğinde bence şunu açıkça görürüz. Uyumlu insanlar mutlu olmaya daha yatkınlar. Mutluluk onlara daha yakın. Hepimiz dünyayı kendi zihnimizin filtresinden geçirip, zihnimizdeki imgesiyle, hayaliyle görüyoruz ve o gördüğümüz dünyada yaşıyoruz. İnsanların çoğunun kötü, çoğunun bencil, tehlikeli olduğuna inandığımızda, dünyanın zihnimizdeki resmi bu olduğunda mutlu olmak kolay değil. Çünkü o dünya düşman bir dünya. Psikoloji, bütün kişilik özelliklerinin çocukluktan itibaren kendini göstermeye başladığını söylüyor. Özellikle uyumluluk işaretlerini en erken yaşlardan itibaren veriyormuş. Uyumlu insanları uyumlu yapan bir motivasyon var. Onlar için başkalarıyla kurdukları ilişkiler değerli. Bu yüzden daha affedici, sabırlı, empati becerisi yüksek insanlar bunlar. Her duygunun farklı dozları ve renkleri var demiştim daha önce. Uyumluluk özelliğinde tam da buna ilişkin önemli bir nokta var. Kişinin başkalarına ve onlarla kurduğu ilişkilere verdiği değer bazen o kadar fazla oluyor ki, çok uyumlu olmanın, hep uyumlu davranmaya çalışmanın gerisinde herkesle iyi geçinme, herkesi memnun etme çabası, herkes tarafından sevilme isteği yatabiliyor. Ve işte o zaman mutluluk değil, mutsuzluk sebebi oluyor bu durum. Başkalarının düşünceleri kendi hakkımızda ne düşündüğümüzün önüne geçtiğinde, herkes tarafından sevilme, onaylanma ihtiyacı hayatımızın merkezine yerleştiğinde bizi hayal kırıklıkları ve tatminsizlikler bekliyor. Podcast'in 7. bölümünde Başkalarının Mutluluğu isimli bölümde tam da bu konuyu ayrıntılı olarak işlemiştim. Başkalarının duygularını yönetmeye çalışmak, kendi kendimize yarattığımız en büyük zorluklardan biri. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bu meselenin. Uyumluluk meselesinde önemli bir başka nokta, uyumluluğun zaman zaman dışa dönüklükle karıştırılması. İkisi de sosyal ilişkileri nasıl tecrübe ettiğimizle ilgili ama birbirinden epey farklı özellikler. Çok sosyal, çok dışa dönük ama uyumsuz insanlar var. Hiçbir sosyal ortamdan eksik kalmayan ama durmadan birilerini ısıran, gagalayan, hep asabi bir enerjiyle yüklü, geçimsiz insanlar var mesela. Sosyalleşmeyi seven, ilgi odağı olmaktan zevk duyan ama bir yandan da kavgacı, tartışmalarla, çatışmalarla şarj olanlar. Mesela narsist kişilikler her zaman değil tabii ama ağırlıklı olarak dışa dönük insanlar. Dikkat çekmek, ilgi odağı olmak, başkalarında hayranlık uyandırmak, başkaları tarafından görülmek ve hayranlıkla izlenmek. Duygusal olarak buna ihtiyaçları var narsistlerin. Tüm bunlarla birlikte narsist kişiliğin esas amacı, esas yapmak istediği şey başkaları üzerinde güç sahibi olmak, başkalarını yönetmek, başka insanları kendi istediği sonuçları yaratmak üzere manipüle etmek. İlginç bir şekilde narsistler hem dışa dönük hem uyumlu kişiler gibi görünebiliyorlar. Ta ki çıkarları ve üstünlük hisleri tehlikeye girene kadar. Hepimiz tanımışızdır öyle insanları. İlk başta çok cazip, hatta karizmatik görünen ama işler istediği gibi gitmediğinde çok küçük meselelerde bile kendi istediği olmayınca birden bambaşka biri olup çıkan insanlar. Alaycı, saldırgan, kırıp dökmekten çekinmeyen. Dışa dönüklük bir kişilik özelliği, narsisizm bir kişilik bozukluğu. Dışa dönükler narsisttir diye bir şey yok, bu doğru değil. Ama narsistlerin çoğu dışa dönük ve sosyal insanlar. İçe dönük ve çok uyumlu insanlar da var. Yalnızlığa meyilli, çekingen, mesafeli olup ilişkilerinin üzerine titreyen, duyarlı, anlayışlı, hoşgörülü insanlar da var. Yine edebiyata dönecek olursak, hem içe dönük hem uyumlu bir karakter olarak Jane Eyre geliyor aklıma. Çok sevdiğim bir romandır. Charlotte Bronte'nin meşhur kahramanı, yalnızlıktan hoşlanan, kendi kişisel alanını, mahremiyetini koruyan sessiz sakin bir kadındır. Ama bir yandan da başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas ve şefkat doludur hep. Uyumluluk ölçeğinde düşük puan alanlar, çok da hoş bulunmayan, hatta antipatik gelen insanlar. kaba, düşüncesiz, alaycı, önyargılı, düşmanca tepkiler göstermeye yatkın, ayaküstü sohbetlerde bile bir tartışma, bir gerilim yaratmayı başaran, hatta kendini en çok kavga ederken seven, uzlaşması zor insanlar. Edebiyatın belki de en ünlü uyumsuz karakterlerinden biri, Shakespeare'in kahramanı Lady Macbeth. Hırsları uğruna her şeyi yapmaya, gözünü kırpmadan cinayet işlemeye bile hazır, kendi çıkarları için insanları manipüle eden hileci bir karakterdir Lady Macbeth. Gelelim dördüncü kişilik özelliğine, sorumluluk, kişinin sorumluluk duygusu. Burada önemli unsurlar, kişinin disiplin duygusu, görev bilinci, azmi, dürtülerini kontrol edebilme becerisi, organizasyon becerisi. Aslında en sade tanımıyla performanslarını önemseyen ve önemsemeyen insanlar arasındaki farkı gösteren bir özellik bu. Sorumluluk derecesi yüksek olanlar, düzen ve tertip seven, kurallara uyan, hayatı planlayarak yaşayan, hazırlıklı olmayı seven, başladığı işi bitiren, çalışkan, dakik, güvenilir, işine sözüne güvenilen insanlar. Ölçeğin diğer ucundaysa, tüm bunların aksine dürtüleriyle hareket etmeye meyilli, kontrolsüz, dağınık, dikkati dağınık, ertelemeye, vazgeçmeye, geç kalmaya yatkın, sabırsız, maymun iştahlı, plan programdan hoşlanmayan insanlar var. Ve 5 faktör kuramının son kişilik özelliği, deneyime açıklık. Yeniliklere, farklı düşüncelere, yeni tecrübelere ne kadar açıksınız? Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır mısınız? Yeni şeyler denemek size zevk verir mi? Aklıma hemen Sex and the City'den Samantha geliyor. Her şeyi bir kez denerim demişti bir bölümde. Deneyime açıklıkta yüksek puan alanlar, merak duygusu güçlü, yeni insanlar, yeni hayatlar tanımaya, yeni maceralara istekli, yaratıcı, daha esnek, ön yargısız, düşüncelerinde daha liberal insanlar. Deneyime açıklıkta hayal gücü ve sanat merakı da etkili. Yelpazenin öteki ucunda bulunanlar ise kendi düşüncelerine, benimsedikleri doğrulara sıkı sıkıya bağlı, geleneklere bağlı, yeniliklere karşı daha şüpheci, daha katı, inatçı, önyargılı, muhafazakar ve tutucu insanlar. Deneyime açıklık ne kadar düşükse, yeni ve yabancı olanı yargılama eğilimi o kadar şiddetli. Daha önce de dediğim gibi tüm bu kişilik özelliklerinde çoğu insan ölçek üzerinde ortalarda, ortaya yakın yerlerde bulunuyor. Farklılıkları vurgulamak için daha çok iki uçta bulunanların niteliklerini sıraladım. Kişilik üzerine düşünmeye başladığımda ve kişilik üzerine bir bölüm hazırlamaya karar verdiğimde aklımda bir soru vardı. Kişilik dediğimiz şey değişebilir mi? Kişiliğimiz, karakterimiz değişebilir mi? Yoksa şimdi olduğumuzdan daha başka biri olma imkanımız, gücümüz yok mu? Bu soruyla birlikte zihnimde bir başka soru daha belirdi. Daha doğrusu başka bir kavram geldi aklıma. En başta hiç düşünmediğim bir şey. İnsanın kendisi olabilmesi, kendin olmak, başkası olma, kendin ol, böyle kal, özüne sahip çık. Bu ne kadar doğru diye düşündüm. Kendin olmak ne demek? Ne kadar otantik kalmalıyız? Hatta bu her zaman iyi bir şey mi? Çünkü çok iyi bir şeymiş, arzulanan ideal şeymiş gibi bahsediliyor çoğu zaman. Bencil, hırçın, kavgacı birini düşünün. Bu insan kendisi mi olmalı gerçekten? Böyle mi kalmalı? Ya da hep endişeli, huzursuz, güvensiz, her şeyi en kötü yanıyla gören, hayatı korkulara heba eden birini düşünün. Sakın değişme, kendin ol, başkalarına benzeme diye telkinde bulunmak gelir mi içinizden o kişiye? İnsanın kendini tanıması, iyi ve kötü yönleriyle, güçlü yanlarıyla ve zaaflarıyla, kendini bilmesi ayrı konu, o bilgiyi nasıl kullanacağına karar vermesi, o bilgiyle nasıl biri olmayı seçtiği apayrı konu. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Kişiliğimin bana faydası dokunmayan birçok yönü var. İstediğim hayatı kurmamı zorlaştıran, ilişkilerimi zedeleyebilen tarafları var. Endişeye yatkınım mesela. İşleri erteleme huyum var. güvensizliklerimi aşırı tedbirle örtmeye meyilliyim. Başkalarına karşı çok katı ve yargılayıcı olabiliyorum. Bir hüküm veriyorum ve sonra çok zor değiştiriyorum o hükmü. Sosyal ilişkilerde tembelim. Bunları düşündüğümde ben buyum, iyi ki böyleyim, kendim olacağım, böyle kalacağım diye tutturmayı anlamlı bulmuyorum. Bu yüzden de bu kendin ol yaklaşımı biraz romantik, hayatın gerçeklerinden çok şarkılara yakışan bir telkin. İnsanın kendini tanıması çok değerli. Hatta psikologlar kendini tanıyan, kendini sorgulayan, kendisi üzerine düşünen insanların daha mutlu ve doyurucu hayatlar yaşadıklarını söylüyor. Kim olmak istiyorum? Bu hayatta nasıl biri olmak istiyorum? Bana kalırsa kendini bilmek bu sorular eklendiğinde daha değerli ve anlamlı hale geliyor. Kişilik değişir mi sorusuna dönecek olursak, bunu cevaplayabilmek için kişiliğimizin ne kadarını doğuştan gelen özellikler, yani genetik yapımız belirliyor diye sormak gerekecek. Kişilik insanın boyu ya da göz rengi gibi ölçülebilen net özelliklerden ibaret olmadığı için buna kesin bir cevap bulmak mümkün değil. Psikoloji, özellikle de evrimsel psikoloji, genlerin önemli ölçüde belirleyici olduğu görüşünde, mizaç dediğimiz şey, yani bir insanın tabiatı, yaratılışı, huyu, doğuştan yapısal olarak sahip olduğu yatkınlıkları ifade ediyor. Geçen bölümde bahsetmiştim, mizaç, huy bebekliğin ilk aylarında bile işaretlerini gösteriyor diye. Bazı bebekler yaratılıştan sakin, kendi başına oynamaktan, kendini oyalamaktan zevk duyan bebekler var. Çok ilginç, daha ilk aylardan itibaren dikkat çekmekten hoşlanan ve yalnız bırakıldığında huzursuzlanan bebekler varmış. Hatta acelecilik, telaş gibi bir takım kişilik özellikleri bile kendini bebeklikte gösterebiliyormuş. Mesela bazıları yaptığı her şeyi hızlı yapmayı seviyor. Karnını doyururken bile aceleci. Tabii kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasında genetikle çevresel faktörlerin etkisini ayırt etmek kolay değil ve çevresel faktörler ta anne karnında etkili olmaya başlıyor. İçinde bulunduğumuz ilk çevre ana rahmi. Annenin hamilelikteki ruhsal durumu, sağlığı, beslenme alışkanlıkları, varsa kullandığı ilaçlar. Tüm bunlar bebeğin beyin gelişimi üzerinde, yani bir bakıma mizacı ve kişiliği üzerinde etkili. Asabi mizaç, sinirlilik mesela, bizi çeşitli uyaranlara karşı daha gergin, daha tetikte yapan, daha asabi tepkiler vermeye yatkın kılan beyin yapımız ve sinir sistemimiz. Kalıtımsal dediğimiz, huy, mizaç dediğimiz şey, beynin doğuştan gelen yapısı ve bu yapının etkisiyle ortaya çıkan özellikler. Duygusal yatkınlıklarımızı belirleyen, evet bir ölçüde beynimizin bu genetik yapısı ama bununla sınırlı değil. Psikoloji duyguların nasıl oluştuğuna dair çok önemli bir şeye daha işaret ediyor. Bilimsel bir ismi de var bunun. Bilişsel değerlendirme kuramı. Burada anahtar kavram değerlendirme. Yani bir olayın, bir durumun önemini, niteliğini belirlemek, değer biçmek. Bir olayı hangi duygularla tecrübe ettiğimiz, o olayı zihnimizde nasıl değerlendirdiğimizle, nasıl yorumladığımızla bağlantılı. Mesela bir şeyi tehdit olarak gördüğümüzde korku duyuyoruz. Aynı durumu bir fırsat ya da macera olarak görüp değerlendirirsek, bambaşka duygular hissedeceğiz, heyecan, motivasyon. Mizacımız ne olursa olsun, duygusal yatkınlığımız ne olursa olsun, olayları, durumları, başka insanların sözlerini, davranışlarını nasıl yorumlayacağımızı, ne düşüneceğimizi önemli ölçüde seçme özgürlüğümüz var. Neden? Çünkü bilinç sahibi canlılarız. Bir şeyi düşünürken düşündüğünün farkına varabilen, düşüncelerinin bilincinde olan bir zihnimiz var. Kendi hakkımızda soyut ve karmaşık düşünceler üretebilen ve bu düşüncelerin farkında olan bir zihne sahibiz. Bu yüzden huyum, tabiatım, mizacım dediğimiz kalıplara mahkum değiliz. Değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştirme gücümüz var ve işte bu yüzden kişilik kader değil. kendini değişmesi mümkün olmayan, hep aynı kalmaya mahkum, sabit bir varlık olarak düşünmek, kendine bir hapishane yaratmak demek. Kişiliğimize dair taşıdığımız inançları, nasıl biri olduğumuza ilişkin sahip olduğumuz düşünceleri biraz yerinden oynatıp değiştirdiğimizde bile farklı davranmaya başlayacağız. Ve farklı davrandığımızda yaşadığımız hayat değişecek. Kendi hakkımızda söylemeye alıştığımız şeyler var. Kendimizi tanımlarken, nasıl biri olduğumuzdan, kişiliğimizden bahsederken kullandığımız bir takım sıfatlar, ifadeler var. Yıllar içinde kim bilir kaç kez tekrarlaya tekrarlaya zihnimize kök salmış, inanç haline gelmiş düşüncelerimiz var kendi hakkımızda. Bunların bazıları olumlu iyi şeyler belki, bazıları olumsuz düşünceler. Olumlu ve olumsuzdan kastım ne? Kendimize ilişkin, kişiliğimize ilişkin benimsediğimiz bir düşünceyi, bir görüşü olumlu veya olumsuz yapan temel şey, o düşüncenin hayatımızda yarattığı sonuçlarla bağlantılı. Kendimi bu sıfatla tanımlıyor olmak, kişiliğimden bu ifadeyle bahsetmek, böyle biri olduğuma inanmak hayatımda nasıl sonuçlar yaratıyor? Diyelim kişiliğiniz hakkında tekrarladığınız ifadelerden biri ne kadar maymun iştahlı olduğunuzla ilgili. Ben maymun iştahlıyım, hemen sıkılıyorum, hevesim kaçıyor, başladığım işi bitiremiyorum. Böyleyim ben. Böyle biri olduğuna inanmış kişi bu düşünceyle nasıl hisseder? Başladığı işi bitireceğine dair kendine ne kadar güven duyar? Kendinden nasıl bir beklentisi olur? O duygunun etkisiyle nasıl davranır? Maymun iştahlı olduğuna inanan biri sabır, azim, kararlılık hisseder mi? Başladığı işi bitirir mi? Düşündüğümüz, inandığımız her şeyin hayatımızda yarattığı sonuçlar var. Herkes kendi hakkında dilediği gibi düşünmekte özgür tabii. Bu da bize düşüncelerimiz şekil verir. Ne düşünüyorsak düşündüğümüz şey oluruz diyor. Değişmek her zaman mümkün. Şunu da hatırlamak önemli. Aslında hiç durmadan değişiyoruz. Şimdiyi, geleceği bir yana bırakalım. Geçmiş bile aynı kalmıyor. Hatıralarımızı bile değişen duyguların ve kavrayışların etkisiyle zihnimizde yeniden inşa etmeye devam ediyoruz. 3-5 yıl önce utanarak hatırladığımız bir olay, bugün başka bir bakış açısıyla görüp anlamlandırdığımızda, utançla değil, şefkatle düşündüğümüz bir hatıraya dönüşebiliyor mesela. Çünkü bugün olduğumuz insan 3-5 yıl önceki insan değil. Ve bugün olduğumuz insan muhtemelen 3-5 yıl sonra olacağımız insan da değil. Ama buna inanmak zor geliyor, değil mi? Geçmişteki halimizden farklı olduğumuzu, değiştiğimizi kabul ediyoruz. Ama gelecekte şimdi olduğumuzdan daha farklı biri olacağımızı, bazı yönlerimizle değişebileceğimizi aynı kolaylıkla kabullenemiyoruz. Hayal etmek hatırlamaktan daha zor geliyor. Oysa gelecek nasıl bir bilinmez ise, gelecekte nasıl biri olacağımız da bir yanıyla öyle. Psikoloji kişilik özelliklerinin belli sınırlar içinde de olsa zamanla, yaşla birlikte değiştiğini söylüyor. Çocukluk, ergenlik, hatta 20'li yaşlar hayata nasıl adapte olacağımızı, hayatla nasıl baş edeceğimizi keşfetmeye, öğrenmeye çalıştığımız dönemler. Bu keşif sürecinde girip çıktığımız sosyal çevreler de değişebiliyor. Farklı işlerde çalışıyoruz, iş değiştiriyoruz, arkadaş çevremiz değişebiliyor, ev değiştiriyoruz, eş değiştiriyoruz. Yaş ilerledikçe hayat bir parça durağanlaşıyor, daha sabit hayatlara yerleşiyoruz. Yaşadığımız tecrübelerin çeşitliliği azaldıkça biz de daha az değişmeye başlıyoruz. Bunlar birer genelleme tabii. Hayatını her yaşta dramatik ölçüde değiştirebilen insanlar var. Ya da öyle şeyler geliyor ki başımıza, hiç ummadığımız birine dönüşebiliyoruz. Yaşla birlikte genel olarak ortaya çıkan bir başka durum da şu, yaşlandıkça çoğu kişinin negatif duygulara olan yatkınlığı azalıyor. Daha sabırlı, hoşgörülü, iyimser, şefkatli hale geliyoruz. Olgunlaşmak dediğimiz şey bu. güneşin altında yavaş yavaş tatlanan meyveler gibiyiz. Psikolog yazar Benjamin Hardy'nin kişilik değişir mi sorusunu ele aldığı bir kitabı var. Personality isn't permanent, kişilik kalıcı değildir, kitabın ismi bu. Orada diyor ki, kişilik yalnızca olduğumuz şey değildir, kişilik aynı zamanda yaptığımız şeydir. Genetik yatkınlıklarımız, tabiatımız, mizacımız var elbette. Bizi şekillendiren birçok çevresel faktör de var. Öte yandan hayatın her yeni günü nasıl biri olmak istediğimizi keşfetmek için, cevaplamak için fırsat sunuyor bize. Her gün yaptığımız seçimlerle, aldığımız kararlarla kendimizi ve hayatımızı bir ölçüde şekillendirme gücümüz var. Kendini keşfetmek dediğimiz şey yalnızca çocuklukla, ilk gençlikle sınırlı değil. Çünkü kendini keşfetmek bir anlamda kendini yaratmak da demek. Ben kimim? Nasıl biriyim sorusu çok önemli. Tüm değişimin başlangıç noktası bu soru. Ama bu soru kadar önemli bir başka soru da şu. Kim olmak istiyorum? Bugün kim olmak istiyorum? Bu hayatta nasıl biri olmak istiyorum? Antik Çin'de ta M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan bir filozof var. Doğu felsefesinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Lao Tzu ismi. Taoculuk denen felsefenin kurucusu. Kişilik karakter kader midir? Ona atfedilen bir söz bence bu soruya güzel bir cevap sunuyor. Lao Tzu şöyle diyor. Düşüncelerine dikkat et. Düşüncelerin sözlerin haline gelir. Sözlerine dikkat et, sözlerin eylemlerin haline gelir. Eylemlerine dikkat et, çünkü eylemler alışkanlıklara dönüşür ve alışkanlıklarına dikkat et, çünkü alışkanlıklar kişiliğini yaratır, kişilik ise kaderini. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi yeni bir bölüm paylaşıyorum. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Tekrar görüşmek üzere.